Dostlarla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımıza 18. sözle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
18. sözün ikinci noktasının son paragrafı. İşte menba-i edep olan Kur'an-ı Hakim'in bazı tabiratı bu yüzler ve perdelere göredir. Nasıl ki bize görünen çirkin mahlukların ve hadiselerin zahiri yüzleri altında gayet güzel ve hikmetli sanat ve hılkatına bakan güzel yüzler var ki saniine bakar ve çok güzel perdeler var ki hikmetleri saklar ve pek çok zahiri intizamsızlıklar ve karışıklıklar var ki pek muntazam bir kitabet-i kutsiyedir. Bu paragrafta geçen menba-i edep olan Kur'an-ı Hakim'in bazı tabiratı ifadesinde hangi tabirattan bahsediliyor? Birkaç örnek verebilir misiniz? İkinci olarak, ayrıca insanların zahiren çirkin gördükleri bazı mahlukların ve hadiselerin Allah'a bakan güzel ve hikmetli veçeleriyle ilgili örnek verebilir misiniz?
Evet. Birinci şıkkı bir de okuyacağız.
İşte menba-i edep olan Kur'an-ı Hakim'in bazı tabiratı.
Şimdi bu hangi tabirler? Değil mi?
Evet.
Şimdi malum Lokman Hekim'in oğluna bir nasihatleri var. Onların birisinde de yüksek sesle konuşmamasını tavsiye ediyor.
Evet.
Yani yürürken mutedil yürümesini, konuşurken yüksek sesle konuşmamasını tavsiye ediyor. Ve o tavsiyenin sonunda da seslerin en çirkininin merkep sesi olduğunu Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Şimdi malum belagatın bir tarifi var. Belagat diyor, muktezai hale mutabakattır. Hale göre konuşmak. Şimdi güzel bir şeyi tarif ederken güzel şeyler, güzel teşbihler, tasvirler yapılır değil mi?
Evet.
Kötü bir şeyi tasvir ederken de ona göre. Şimdi bir gülün kokusunu, çiçeğin kokusunu tasvir ederken herhalde gübreden misal verilmez değil mi? Ona göre. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim çirkin bir şeyi tarif anlatacağı zaman teşbihin de çirkin olması mutabakat oluyor. Muktezâ hale mutabakat oluyor yani. Hale uygun bir ifade olmuş oluyor. Demek ki burada yüksek sesle konuşmak çok çirkin bir şey. Ki neye benzetiliyor? Merkep sesine benzetiliyor. Onun yüksek sesle bağırmasına benzetiliyor. Bu ne yasağın iki yönü var. Birisi karşıdaki insana değer vermek. Değil mi? Onun sözünü kesmemek. Bazen bakıyorsunuz adam yüksek sesle konuşuyor, karşıdaki adam hiçbir şey konuşmuyor yani. Yani konuşsam bağırıp beni bastıracak diye. Tek adam konuşuyor sanki. Yani sohbetten ziyade konferansa benziyor. Bu yanlış bir şey yani. Birisi bu yani karşının hakkına da riayet etmek. Karşıda dinlemek. Yani dinlemek de bir sünnettir yani. Peygamberimizin önemli sünnetlerinden birisi de budur. Birisi konuştu mu sonuna kadar dinlermiş. İsterse abur zubur konuşsun. Bizim Türkçenin şeyine, ifadesiyle. Yani saçma sapan konuşuyorsun falan ya kes falan demezmiş yani. Sonuna kadar sabırla dinlermiş. Kim ne konuşur konuşsun. Biz bakıyoruz adam biraz yanlış konuştu hemen kesiyoruz sözünü. Şimdi birisi bu. Yüksek sesle konuşmadan yasaklamanın birinci yönü demek ki karşıya da bir söz hakkı vermek, bastırmamak onu. İkinci yönü de büyüklerin yanında konuşmak, hürmetsizlik oluyor yüksek sesle konuşmak. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nde Peygamber Ashab-ı Kiram bu noktada ikaz edilmişler. Peygamberimizin yanında yüksek sesle konuşmama hususunda ikaz edilmişler. Şimdi hal böyle olunca daha sonra bu hadislerden ders alan Müslümanlar, alimler peygamberlerin varisleridirler hadis-i şerifini hatırlayarak, alimler yanında da yüksek sesle konuşmamışlar. Bir alimin yanında sesini insan alçaltır değil mi? Evet. Onun sesini bastıracak kadar yüksek bir sesle konuşmaz. İşte bu ayetten Ümmet-i Muhammed bu dersi almışlar ve alimler yanında da yüksek sesle konuşmamışlar. Bu bir terbiye meselesidir. Büyükler hürmet meselesidir. Diğeri de hukuk meselesidir. Karşıya da hak vermek, konuşma hakkı vermek. Bastırmamak onu. Bu ayetten bu ders alınıyor. Teşbih de tam yerindedir. İkincisi, misal, ikinci akla gelen misal, başka aklıma gelmiyor benim. İşte Tevrat'ın birçok ayetlerini Yahudi bilginleri diyelim, din adamları, sözde din adamları menfaat için değiştirmişler. Mesela bazı cezalar var ki mesela onu zenginlerden kaldırmışlar mesela. Aynı suçu fakir işlerse uygulamışlar, zengin işlerse başka tevillere kaçmışlar. Bu ve benzeri. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bu tip insanları ikaz için şöyle bir ayet var mealen yani. Bu bildikleri şey yapmayan, saklayan bildiklerini, yani yüklendikleri ilim yükünü yanlış kullanan insanlar için sırtına kitaplar yüklenmiş merkep tabiri teşbihi yapılıyor. Evet. Yani sırtında bir hayli kitap var ama kendi merkep. Değil mi? Şimdi bu o alimler de, Yahudi alimler de çok şey biliyorlar. Ama kendileri cahil, o ayetleri amel etmiyorlar. Aksine kendi menfaatleri için bu ayetleri değiştiriyorlar. Bunlar için böyle bir tabir kullanılıyor. Evet. Şu anda aklıma gelen bu iki örnek var. Bir de direkt konuyla ilgisi olması da yakından alakası var yani. Bazı kesimlerde Hazreti Mevlana'ya karşı itirazlar duyuyoruz. Bir ara hatta bir dergi vardı, ismine gerek yok. Bu tip şeyler konu alırdı. Sadece Mevlana Hazretin değil, birçok İslam büyüklerinin bu tip bazı örneklerini sadece ortadan alır böyle cımbızla. Örneği sunardı. Örnek niçin verilmiş, neye bağlanmış onu söylemeden. Sadece örneği verince okuyucu ya bu İslam büyüğü niye böyle ayıp şeyler söylemiş gibi bir telakkiye kapılıp hürmetinde bir noksanlık olabiliyordu. Zaten maksat da o yani. Hürmetleri kırmak. Selefi Salih'in olan hürmetleri kırmak. Bu maksatla çıkmış bir dergiydi. İsmine gerek yok çünkü sahibi zaten sonra hapse girdi. Bu büyüklerin neyin uğradıysa bir şeysin uğradı yani. Her neyse. Şimdi Hazreti Mevlana hakkında bu tip şeyler fazla söyleniyor. Ben de biraz okumuşum Mevlana'yı. Onun bir çok temsilleri vardır zaten. Temsil yoluyla, misallerle hakikati anlatmakta belli isimler vardır yani İslam tarihinde. Diğerleri normal, direkt anlatmışlardır. Temsil anlatma deyince akla Hazreti Mevlana gelir, Şehzade Şirazi gelir, Molla Cami gelir. İşte Feridun Attar gelir, benim bilebildiğim. Fakat bunlar hep terbiyeyle, ahlakla, nefis terbiyesiyle, ahlaki güzelleştirmeyle ilgili temsile vermişlerdir. İman hakikatlerini temsil anlatmak ustada nasip olmuş. Yani temsil sahasında en ileri noktaya ustadımız gelmiş. Kendisi ifade ediyor, sırrı temsil dürbünüyle diyor değil mi? Çok uzak hakikatler yakın gösterildi. Yani iman hakikatlerini temsil anlatmak ustada olmuş. Ama diğer saydığım zevat da terbiyede çok güzel kullanmışlar şeyi. Nefis terbiyesinde, ahlakta. Temsili çok güzel kullanmışlar. Hazreti Mevlana'nın bir örneği var. Benim çok hoşuma gider ama dışarıdan bakan ayıp zanneder bunu. Temsil şöyle vermek isterim. Buyuruyor ki kısaca yani aklımda kaldığı kadarıyla mealen adama sordular diyor annenin için öldürdün diye. Annenin için öldürdüm. Adam dedi ki onu yabancı bir erkekle yakaladım. O zaman dediler ki anneni öldüreceğine o adam öldürseydin ya. O zaman dedi her gün bir adam öldürmem gerekecekti. Şimdi, harika bir mantık. Buradaki anneyi öldürmekten maksat her kötünün anası nefistir. Burada nefsi öldürmeye vurgu yapıyor. İnsan nefsini öldürmedi mi her gün biriyle kavga eder. Onu öldürdü mü kavga biter. Şimdi Hazreti Mevlana bu hakikati böyle bir temsille veriyor ve insan zihnine böyle çakıyor adeta, yerleştiriyor. Şimdi bu güzel örneğe ayıp diyebilir miyiz? Değil mi? Harika bir örnek yani. İşte Kur'an-ı Kerim bütün örnekleri de bu şekilde değerlendirilmeli.
Evet. İkinci şık hocam, insanların zahiren çirkin gördükleri bazı mahlukların ve hadiselerin Allah'a bakan güzel ve hikmetli vesileleriyle ilgili örnekler olabilir.
Hadiselerin zahiren yani zahiren görünüşte bizim evet. Bizim anlayışımıza göre, bizim bakışımıza göre çirkin görünüyor. Hakikati ise güzel. Evet. Buna ustadımız zaten bu konuda 3 örnek vermiş zaten.
Evet.
Değil mi? Ustad kendi bizzat 3 örnek vermiş. İlaveten 1-2 örnek belki verebiliriz. Mesela birisi ölüm. Ölüm zahiren çirkin görünüyor değil mi? Ustadımız da ifade ediyor. Ölümün peçesi gerçi karanlık. çirkinse de diyor, hakkı, hakkı asıl yüzü diyor, asıl siması güzeldir gördün diyor. Şimdi demek ki bize bakan ciheti çirkin. Çünkü koca bütün kainattan ayrılıyoruz. Hakiki yüzü ne? Alem berzahta mazideki bütün başlı peygamberler, bütün sevdiklerimize kavuşuyoruz. Evet. Bu hakiki yüzü insan zahirde göremediği için ölümü çirkin görüyor. Hastalıklar zahirde çirkin, hakikatte günahlara kefaret oluyor. Değil mi? Cihat zahirde çirkin, hakikatte büyük bir farz-ı kifaye. Değil mi? Nitekim ustadımız Cihan Harbi için Cihan Harbi'nin zahiri çirkin, mağlup olmuşuz değil mi?
Evet.
Şu kadar şehit vermişiz. Ustad arkadaki güzelliği şöyle izah ediyor. Fasık ve günahkar bir milletten diyor. Şey, Humsun mu diyor?
Humsun evet.
Yani beşte birini diyor. Velayet mertebesine çıkardı diyor. Velayet mertebesine. Fasık günahkar. Yani dünün fasık günahkar adamı bugün şehit oluyor. Çünkü şehitlik, fasıklık, günahkarlık şehitliğe mani değil.
Evet.
Küfür mani. Yani günahkar insan şehit olabilir. Şimdi dünün günahkarı, şefaate muhtaç, perişan adamı efendim ne oluyor? Bugün şefaat edecek hale geliyor bir anda. Velayet mertebesine çıkıyor. İşte zahirin çirkin görünen bu ölümlerin arkasında böyle bir güzellik ve kemal olduğunu üstad kaydediyor.
Evet.
Bu şekilde çok örnekle verilebilir. Yüzel burada örnek vermekle beraber bir ifade var. Pek çok zahiri intizamsızlıklar ve karışıklıklar var ki pek muntazam bir kitabeti kutsiyedir. Bu da bir örnektir yani.
Evet.
Değil mi? Yani yazıya baktığımız zaman yazıda eğri bürlükler, eğrilikler vardır değil mi? Düz değildir yazı. İşte o eğrilikten mana çıkıyor diyor. Bu da bir örnektir yani.
Evet.
Bunu örnek kabul edebiliriz. Düz bir çizgi çizsek bir şey anlaşılır mı?
Değil.
Anlaşılmaz. Şimdi düz çizgi mi, eğri çizgi mi desek ne diyeceğiz? Düz çizgiyi ilk bakışta zahiren. Zahiren. Hakikatte ise yazı dediğimiz olay bu eğri çizgilerde meydana geliyor. A başka, B başka, L başka, N başka değil mi?
Evet.
Ya bu başkalıklardan bir mana çıkıyor ortaya. İşte hayatımızdaki başkalıklardan mana çıkıyor. Geçen sohbete de üstadın naklettik. Hayat musibetlere tasarruf eder diyor. Peki musibetsiz, imtihansız bir hayat düz bir çizgi gibi.
Evet.
Değil mi? Hastalıklarla, musibetlerle hayat tasarruf ediyor. Veya diyelim işte insan uyuyor, sabah namazdan kalkması düz çizgiyi bozuyor değil mi?
Evet.
Ama mana oradan çıkıyor gibi. Evet. Evet.
Allah razı olsun hocam. Üçüncü noktaya geçiyoruz. 18. sözün üçüncü noktası. İn kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhbibkumullah. Madem kainatta hüsnü sanat, bin müşahede vardır ve kat'idir, elbette Risalet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam şuhud derecesinde bir katiyetle sübutu lazım gelir. Zira şu güzel masnuattaki hüsnü sanat ve ziynet-i suret gösteriyor ki onların sanatkarında ehemmiyetli bir irade-i tahsin ve kuvvetli bir talep-i tezyin vardır. Ve şu irade ve talep ise o saniyede ulvi bir muhabbet ve masnularında izhar ettiği kemalat-ı sanatına karşı kutsi bir rağbet var olduğunu gösteriyor. Ve şu muhabbet ve rağbet ise masnuat içinde en münevver ve mükemmel fert olan insana daha ziyade müteveccih olup temerküz etmek ister. İnsan ise şecere-i hılkatın zişur meyvesidir. Meyve ise en cemiyetli ve en uzak ve en ziyade nazara am ve şuuru küllü bir cüz'idir. Nazara am ve şuuru küllü zat ise o sanatkarı Zülcemal'e muhatap olup görüşen ve külli şuurunu ve am nazarını tamamen saniyinin perestişliğine ve sanatının istihsanına ve nimetinin şükrüne sarf eden en yüksek, en parlak bir fert olabilir. Bu metinle ilgili birkaç şıklı sualimiz olacak. Birincisi, bu ayet-i kerime hakkında malumat verir misiniz?
Yaşıkları da sorsanız da tekrar yine.
İkinci olarak bu paragrafta kainattaki güzellik ve kemalat nazara verilerek Peygamber Efendimizin aslan şahs-ı manevisi onunla irtibatlandırılıyor. Yani kainatla nüvvet arasındaki telazum.
Telazum.
Bu kadar hocam. Üçüncü olarak nazara verilen ayetle paragraf arasında nasıl bir mana paralelliği var?
Tekrar yine sorarsınız. Evet, aşıkkı bir daha tekrarlayalım.
Ayet-i kerime hakkında malumat alabilir miyiz hocam?
Ayet-i kerimenin kısaca manası sözü İn kuntum tuhibbunallaha, şayet siz Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı seviyorsanız fettebiuni, bana ittiba edin diyor Peygamberimiz. Tabi başında kul var bunun, değil mi?
Evet.
Yani de. Cenab-ı Hak Peygamberimize buyuruyor ki ümmetine şöyle de. Nasıl de? Siz Allah'ı seviyorsanız fettebiuni, bana ittiba ediniz. Ta ki Allah da sizi sevsin. Yok hükümullah. Ta ki Allah da sizi sevsin. Hani Allah sevgisinin ölçüsü Habibullah'a ittiba. Üstadımız bu konuda Sünnet Seniyye Risalesi var Lemalar'da, değil mi? Evet. Burada geniş bilgiler veriyor. Bir özetini kısaca takdim edelim. Şimdi Allah sevgisinin ölçüsü olacak. Yani nedir ölçüsü? Allah'ın razı olduğu bir kul olmak. Değil mi? Yani, bu da nasıl olacak? Fettebiuni, bana ittiba ediniz diyor Peygamberimiz. O ittibayı usta üçe ayırıyor. Efali, ahvali, akvali. Yani işlerinde ona uymak. Onun yaptığı gibi yapmak. Onun yediği gibi, onun içtiği gibi içmek. Onun oturduğu gibi oturmak. Yattığı gibi yatmak. Efal bu. Ve onu yaptığı gibi ticari hayatta ticaret yapmak. Efal. Bir de akvali, bazı işlerde vardır ki Peygamberimiz tavsiye eder. Şöyle şöyle yapın. Değil mi mesela?
Evet.
O tavsiyeleri aynen tutmak. Üçüncüsü ahvali, onun gibi, onun haliyle hallenmek.
Evet.
Hallen, mesela Peygamberimiz çok mütevaziydi. Değil mi? Mesela tevazu bir sünnettir yani.
Evet.
Değil mi? Tevazu bir sünnettir. Efendim söyleyeyim, yardımseverdi, bu da sünnettir. Şefkatliydi, sünnettir, değil mi? Cenab-ı Hak'tan çok korkardı, bu da sünnettir. Çok severdi, bu da sünnettir. İbadete çok hassasiyet gösterirdi, değil mi? Bu da sünnettir. Yani üç çeşit sünnet var. Tabii başta iman. Zaten imandan sonra geliyor Peygamberimiz ittiba, değil mi?
Evet.
Önce la ilahe illallah, sonra Muhammed Resulullah. En büyük sünnet imandır. Bu noktadan baktık mı? Değil mi? İman etmiştir, biz de iman edeceğiz. Yani ondan sonra amel-i salih işlemiştir, biz de amel-i salih işleyeceğiz. Sonra takva, günahların sakınmıştır, biz de sakınacağız. Ve bunu Üstad üçe ayırdı, az önce arz ettiğim gibi. İşte Allah sevgisinin yolu demek ki onun sevdiği zata benzemek diyor Üstad. Habibullah'a benzemek diyor. Onun sevdiği zata benzerseniz diyor, Cenab-ı Hak da sizi sever. Yoksa ittiba etmeden benim kalbim şöyle temiz, ben Allah'ı çok severim demek delilsiz bir dava oluyor yani. Değil mi? Ölçü var.
Evet.
Yani, ben babamı çok severim ama hiçbir sözün tuttuğum yoktur. Oldu mu bu? Olmadı, değil mi? O sevginin bir alameti olması lazım.
Evet.
Ben okulu çok severim, fakültem, ama hiç okula gittiğim yok. Oldu mu bu da? Bu da olmadı, değil mi? Ha. Yani sevginin alameti lazım, delili lazım. İşte Allah'ı sevmenin delili Peygamberimiz ittiba. Bu ayet-i kerimin kısaca manası bu.
Evet. İkinci olarak hocam, bu paragrafta kainattaki güzellik ve kemalat nazara verilerek Peygamber Efendimizin Aleyhisselam şahs-ı manevisi onunla irtibatlandırılıyor. Yani kainatla nübüvvet arasındaki telazum bir mantık silsilesiyle gayet mükemmel bir tarzda işleniyor.
Şimdi ne alaka var gibi, değil mi?
Evet.
Kainattaki kemalat da Peygamberimizin görevi arasında bir münasebet var.
Evet.
Bazı cümlelere tek tek bakmamız lazım. Şimdi şu güzel masnuattaki hüsn-ü sanat ve zinet suret gösteriyor ki onların sanatkarında ehemmiyetli bir irade-i tahsin ve kuvvetli bir talebi tezyin vardır. Şimdi daha önce de söyledik bir hadis kutsiyi. Ben gizli bir hazineydim, bilinmeye muhabbet ettim. Ve kainatı yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki sanatın Cenab-ı Hak ne yapmak istiyor? Teşhir etmek istiyor. Ehemmiyetli bir irade-i tahsin. Her şeyi güzelleştiriyor. Güzelleştiriyor. Bu güzelleştirmenin de iki yönü var. Birisi Üstad Bey'in ifade ediyor. Bizzat kendi müşahede ediyor kendi o güzel eserlerini. Evet. İkincisi seyirci mahlukatına gösteriyor diyor. Seyirci mahlukat içerisinde de yani nazarı olan mahlukat kimlerdir? Bir melekler, cinler, hayvanlar ve insanlar. Şimdi şuur-u külli diye bir tabir geçti aşağıda. Evet, şuur-u külli zat. dedi. İşte hayvanatın nazarı külli değil. Hayvanatın şuuru var ama külli değil. Neye şuur var hayvanın? Düşmanını tanır değil mi? Evet. Yavrusunu tanır ki ona şefkat eder. Rızkını tanır. Yuvasını tanır. Başka bir şey tanımaz. Akşam oldum yatar ama bilmez ki şuuru külli değildir. Dünya döndü de gece geldi ben yatıyorum. Karanlık olduğumu yatar, uyur, ışık olduğumu kalkar. Ben bazen İstanbul'da misafir oluyorum da Süleymaniye'de. Caminin yanında bir misafirhanemiz var. Aydınlatmışlar camiyi de. Çok dikkatimi çekiyor. O martılar ışığı görünce geceymiş değilmiş bilmiyorlar. Minarenin etrafında, kubbenin etrafında yoruluncaya kadar dönüyorlar. Sanki tavaf ediyorlar gibi. Yorulunca gidiyorlar yuvalarına. Onlar için gece gündüz diye bir şey yok. Işık ve karanlık. Evet. Çünkü şuuru külli değil. Yahut hayvan rızkını alıyor, yiyor. O kadar ya. Hoşuna gidiyor ve yiyor. Bilmiyor ki mideme gitti. Mideyi tanımıyor. Nefes alıyor. Bilmiyor ki hava ciğerime gitti. Ciğeri tanımıyor. Değil mi? İç organlarını biliyor mu bir hayvan? Biliyor mu? Şuuru külli değil. Ne dışı biliyor ne içi biliyor. Ne kainatı tam külli nazarla seyredebiliyor ne de insan kendi varlığını. Cinler bir derece, melekler neyle müekked iseler o sahada tefekkürleri var. Değil mi?
Evet.
Mesela şu ağaca müekked melek diyelim, denize müekked melekten ayrı. Onun için bunun şuuru oraya taalluk etmiyor.
Evet.
Neyle görevliyseler sadece onu, yani bir yağmur damlasına müekked melek usta diyor ya, arşa müekked melek cinsinden değildir. Yağmura müekked melek, yağmur damlasını tefekkür eder. Onun ibadetini temsil eder, tesbihatını temsil eder, o kadar. Başkasına bakamaz, o da bir noktada külli değil. Büyük melekler var, onlar da yine sahaları ayrı, dört ayrı saha var. Fakat insan bu noktadan baktın mı en külli nazarlı insan. Değil mi?
Evet.
Semayı da temaş ediyor, arzı da, damlayı da temaş ediyor, denizi de. Değil mi? İnsanın yüzünü de temaş ediyor, iç organlarını da. Melekleri de düşünüyor, cinleri de. Böyle bakınca Allah'ın sanatlarına en büyük muhatap insan oluyor.
Evet.
Madem Cenab-ı Hak sanatını güzel göstermek istiyor, bunu en güzel yapacak olan insandır. Ve Cenab-ı Hak sanatını sevdiği gibi o sanatına tefekkür edenleri de seviyor. Yani oraya, mesele oraya gelecek yani. Evet, o sanatkar Zülcemal'e muhatap olup göreceksin ve külli şuurunu ve âm nazarını, umumi nazarını tamamen saniyenin perestişliğine ve sanatının istihsanına ve nimetten şükrüne. Demek ki sanatını Cenab-ı Hakk'ın takdir etmek. Bu noktada insandan daha geniş şuurlu mahluk yok. Nimetlerin şükür de yine insandan ilerisi yok. Çünkü en çok nimeti insan masar. Değil mi? Şimdi melekler efendim söyleyeyim rızka şükretmezler. Ederler mi?
Etmezler. Yok,
yemezler ki. Evet. İçmeye şükretmezler. Şifaya şükretmezler. Hastalanmazlar ki. Değil mi? Bu manada baktık mı gerek nimetlere şükürde gerek sanatlara takdirde istihsanda en geniş şuurlu insan. Peki her insan bu görevi yapıyor mu? Yok. Değil mi? Adam o külli şuurunu, umumi nazarını, ama umumi demek her şeye bakan, her şeyi temaşa eden. Adam getirmiş bir puta bağlamış. Değil mi? Asıl cahiliyette.
Evet.
Bir peygamber lazım ki bunların nazarları ne yapsın? Cüziyetini çıkarıp küllileştirsin. Değil mi? Yani evet. Mahlukattan halika çevirsin. Ustadın tabiriyle, mana harfiyle. Mana ismiyle bakmaktan mahlukata, mahlukat hesabına. Bunun bana ne faydası vardır, ne işe yarar diye değil de sadece. Bu mana ismi. Değil mi?
Evet.
Yani bu mana, bana ne yarar bu? Ne işimi görür? Ve ne vitamini taşır? Bu vitamin neye yarar? Ya bunları bilmek manevi mana ismidir. Mana harfi bunlar da Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir rahmeti tecelli ediyor? Hangi esması görünüyor? Allah'ın ama nasıl bir ihsanı keremi değil mi? Lütfu müşahede ediliyor. Bu manada bakmaya da manayı harfi deniyor. İşte insanların nazarını manayı isminden manayı harfiye çevirmek için illa peygamber lazım.
Evet.
Yani bu derste böyle bir lüzum işlendi yani. Peki o peygamber, bu niye işlendi? Konunun başlığı ilgili işte bunu böyle bir zata biz de iktiba etmeliyiz.
Evet.
Biz de nazarımızı külleştirmeliyiz. Değil mi? Cüziyete kalmamalıyız. Biz de nimetlerine Allah'a şükretmeliyiz. İşte ibadetlerimizi elden geldiği kadar yapmaya çalışmalıyız gibi. Evet.
Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine de daha ziyade o sanat masal olmuş oluyor.
Tabii Allah, şimdi Cenab-ı Hak sanatın sevdiği gibi.
Evet.
Sanatın sevdiği gibi sanatın takdir edenleri de sever değil mi? Evet. Sanatın takdir edenleri de sever. Ama Allah'ın sevmesi bizim sevmemiz gibi değildir haşa.
Evet.
Değil mi? Şimdi mesela biz birisine ihsanda bulunsak değil mi? O da şükretse hoşunuza gider.
Evet.
İhsanda bulunsak şükretmesi canımız sıkılır. Değil mi? Cenab-ı Hak da nimetlerine karşı şükür istiyor ama bizim gibi değil haşa.
Evet.
Yani o kulların seviyor Cenab-ı Hak. Bu görevde en mükemmel yapan peygamberimiz olduğuna göre öyle bağlayacak ayet-i kerimeye. Yani ittiba sünnet içinde bu da vardır yani. Sadece yemede, içmede, yatmada, kalkmada değil. Allah'ın sanatını takdirde de sünnet ittiba etmek.
Evet.
Değil mi? Tefekkürde de ittiba etmek, hayrette de ittiba etmek, nimetlere şükürde de ittiba etmek. Şimdi peygamberimize uymaya giriyor. Madem bana ittiba edin, Allah da sizi sevsin buyuruyor peygamberimiz. Böyle yapan kullarını da Cenab-ı Hak sever.
Evet.
Ayetle ilgisi bu.
Yani insan için birkaç tabir geçti. Birisi nazar almış oldu, külle onlara değindiniz. Bir de yani kainat ağacının en cemiyetle en uzak meyvesi.
En uzak ha. Uzak dedi. Uzaktan maksat en son yaratılmış olması noktasında. Evet. Yani ağacın kökün en uzak cüzü nedir? Meyvesidir değil mi?
Evet.
Yani uzak bu cihette. Ama nazarı umlu olan da meyvedir. Meyvenin içindeki çekirdek ağacın bütün planını taşıdığı için.
Evet.
Değil mi? Bir böyle. Bir de meyvenin şuuru olsa yaprağı da tefekkür eder değil mi? Çiçeği de tefekkür eder. Efendim dalı da gövdeydi, kökü de tefekkür eder.
Evet.
Çünkü bunun hepsi çalıştı da ben oldum der.
Evet.
Değil mi? Ama bir yaprak meyveyi tefekkür edemez. Değil mi? Bir çiçek yaprağı tefekkür edemez yani. En uzak olan tefekkürde en geniş nazarlı olmuş oluyor. Nazar alım dediği bu. En ummi nazarlı. İnsan da kainatın en son meyvesi olduğu için en ummi nazarlı insan. Üstadın bir vecdesi var malumunuz. Kainat bir şeceredir diyor, ağaçtır. Anasır onun dallarıdır, elementler dallarıdır. Nebatat, bitkiler yapraklarıdır. Hayvanat çiçekleridir. İnsanların meyveleridir diyor.
Evet.
Değil mi? Bu sırayla yaratılmış kainat. Onun için nazarı en ummu olan, en mükemmel varlık insan. Zaten ahsen takvimde yaratılmış. Böyle olduğu için de bütün arzda da halife olmuş. Bütün mahlukata da temaşager olmuş yani. Bir tefekkür olmuş. Ne büyük şey yani. Ufak varlığız ama maddi itibariyle.
Evet.
Bazen müsaade ediyor sohbetleri. Göz şu kadar bir şey ama güneşi için alıyor. Değil mi?
Evet.
Yani insanda küçük bir varlık ama bütün bu manalara kainata insan muhatap. Kainat kitabını Üstad'ın ifade sayfalarını çevire çevire insan okuyor. Arzı da okuyor, semayı da okuyor, denizi de okuyor. Hepsi birer sayfa. Onlar çok büyük de olsalar cirmen, cismen değil mi? Manen bir sayfedirler onlar.
Evet.
İnsan onun okuyucusudur. Okuyucu daima sayfadan üstündür, büyüktür. Bu noktada hakikaten çok büyük varlığız da. İnşallah küçük sularda boğulmasak.
İnşallah.
De büyüklüğümüzün gereğini yerine getirsek inşallah.
Evet.
Bu dersler bir yönünde de bize bunu anlatacak. Siz büyük varlıksınız. Küçük sularda boğulmayın. Şu derslere muhatap olun. Değil mi? İnsanlık görevinizi en mükemmel şekilde yapın. Evet. Evet.
Paragrafla ilgili son sorumuz. Nazara verilen ayetle bu paragraf arasında nasıl bir mana paralelliği vardır?
Sanki demiş olduk gibi. İkinciyi anlatırken.
Evet.
Mana paralelliği. Bana ittiba edin ki Allah da sizi sevsin Allah'ı seviyorsanız. O ittiba deyince demek ki kainata Cenab-ı Hakk'ın sanatını teşhir ediyor değil mi?
Evet.
Rububiyet. Onu temaş etmek ubudiyet. Değil mi? Bunu yapmak da sünnettir işte. Peygamberimiz bunu da mükemmel yapmıştır.
Evet.
Efendim söyleyeyim, nimetlerini takdim etmesi rububiyet. Yani terbiye ediyor meyveyi. Ağaçtan meyve süzüyor. Bir terbiyedir bu değil mi? Rububiyet.
Evet.
Ona karşı ubudiyet ne? Teşekkür, şükretmek değil mi?
Evet.
Ubudiyet. Bu da sünnettir yani. İşte harika sanatlar yapılıyor. Yani ince sanatlar, gizli ve hem ince hem büyük sanatlar sergiliyor Cenab-ı Hak. Bu rububiyet değil mi? Bunlar bilim adamları bunu yapıyor. Biz de elden geldiği kadar bunları araştırmak, bulmak, tefekkür etmek, hayret etmek ne oluyor? Ubudiyet oluyor.
Evet.
Peygamberimiz bu ubudiyeti de kemale yapmış. Dolayısıyla Peygamberimizin ittibada bu ubudiyet de esas yani.
Evet.
Peygamberimizin yaptığı gibi temaşir etmek, tefekkür etmek, şükretmek değil mi?
Evet. Yani
bunlar da sünnet oluyor. Bunları yapmak Peygamberimiz ittiba oluyor. İttiba edilirse Allah Teala bizi sever ayete bağlarsak.
Evet.
Evet. Bu şekilde bağlayabiliriz.
Ağzınıza sağlık hocam. Programımızın sonuna geldik. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yine 18. sözde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.